Ayrım 13. Paparazzi'nin kökeni Kızılderililer mi? Prenses Diana'nın ölümünün ardından en çok konuşulan konu paparazzilik olur. Paris'te yaşanılan trafik kazasının sorumlusu olarak son sevgilisi Dodi ile birlikte bir fotoğraflarını çekebilmek için kendilerini motosikletle takip eden paparazziler gösterilir. Tartışma uzayıp giderken Yeni Yüzyıl gazetesinin yazarlarından Kürşat Başar şu yorumu yapar. Evet, Kızılderililer parlak şeyleri sever. Öyle olmasaydı paparazzilik diye bir meslek olmayacaktı. Paparazzilik beyaz adamın dünyasına ait bir meslektir. Kızılderililerin haberleşme aracı olarak kullandıkları dumanlarda da paparazzilere konu olacak bir muhabbetin geçtiğini sanmıyorum. Beyaz adam tarafından Kızılderililer gibi aşağılanan çingeneler de parlak şeyleri severler. Onlardaki parlaklık tutkusu Kızılderililerde olduğu gibi doğayla bütünleşmek ve yaşama sevincinin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Gazeteci Nazım Alpman'ın yolu Bulgaristan'ın Titança köyüne düşer. Alpman, Çingeneler adlı kitabında köy evlerinin uzaktan bakıldığında birer avize gibi parladığını yazar. Yaklaştığında evlerin dış yüzeylerinin ayna kırıklarıyla dolu olduğunu görür. Nedenini sorduğunda ise bir şiir güzelliğindeki şu yanıtı alır. İstedik ki neşeli olsun. Prenses ünvanına sıkı sıkıya sarılan Diana'nın aşkları dilden dile anlatılırken, sevdiği kadın uğruna tacını terk eden İngiliz kralı 8. Edward kimsenin aklına gelmez. Aşkı uğruna İngiltere tahtını bir köşeye iten arslan yürekli Edward, 1919 yılında Kanada'da çektirdiği bir fotoğrafta Kızılderili kıyafetleriyle poz verirken görülür. İngiliz kraliyet ailesinin bir bireyi olan Edward'ın Kızılderili reisi gibi tüylü başlıklar takarak fotoğraf makinesinin karşısına geçmesi son derece önemlidir. Çünkü o yıllarda aynı ülkenin başbakanlığını yapmış olan Lloyd George'un dünya görüşünü yansıttığı kitabında şunlar okunur. Ülkesinde saldırgan olmaktan başka hiçbir niteliğe sahip olmayan bir kavim, sırf kuvvetine güvenerek elinde bulundurduğu toprakları iyiliğe kavuşturmaktan yoksun kılacak kadar kötü idare ederse, milletler bu perişan uygarlığı yeniden getirme hakkına, hatta ödevine sahiptirler. Bu aynı ödev, Batı ovaları ve ormanları hakkındaki Kızılderililerin iddialarına karşılık Amerika'yı kuranların davranışlarını meşru kılar. Lloyd George, okuduğunuz bu düşüncelerini ülkesi İngiltere'nin Anadolu'yu işgalini haklı göstermek için kaleme almıştır. Görüldüğü gibi bu bakış açısında Kızılderililerin ve Türklerin durumu hiç de parlak değildir. George, Kızılderililer gibi Anadolu halkının da katledilmesini ödev olarak görür. Beyaz adamın işgal politikalarını haklı göstermek için yazılan bu metin, Amerika'yı kuranların gerçek yüzünü de ele verir. 1923 devrimine yürekten bağlı olanlar, 20. yüzyılın başında özgürlüklerine kastedenlerin, 1950'den sonra Türkiye'de iktidara getirdikleri taşeron partilerin kirli oyunlarını görebilenlerdir. Kendi katliamlarını anlatmak yerine 1915 yılında yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamış olan Anadolu halkını birbirine kırdırdığı gerçeğini unutturan beyaz adamın gerçek yüzüne rastladığımız bir diğer örnek de İtalya'dır. Faşist Mussolini dönemindeki Türk imgesi şöyleydi. Sultanın kölesi, güdülmeye muhtaç, yağmacı, küfürbaz, tembel, askerlik ve savaştan başka yeteneği olmayan, mütevekkil, saldırgan, haşhaş üreticisi, kadın düşkünü, bıyıklı, suçluları kazığa oturtan, kibirli, anlaşılmaz ve gülünç bir dil konuşan, zevksiz, güzel sanatlardan anlamayan, cahil, kolay kandırılan, budala, despot, çok eşli ve evli, şehvet düşkünü, kadın satan, korkunç, Avrupa'yı merak etmeyen, acımasız, okumaz yazmaz, belgeye değer yasaya önem vermeyen, yalnızca kaba güçten anlayan, müzikten hoşlanmayan, koca gövdeli ama küçük beyinli, Kızılderili gibi. Paparazzilerin sunduğu parlaklığı Can Yücel'in Prenses Diana için yazdığı Düdüklü Tencere adlı şiirle kalaylayalım. Aman iyi kulak verin, şiirin sonunda Avrupa'dan getirilen mukaddes değerlere karşı topraklarını savunmak için can veren nice Kızılderili'nin alkışını duyacaksınız. Diana, Diana, Charlie'nin bastonuna dayana tırmana, bir yattan bir yatağa, bir yataktan bir yata, yata yata, halin mi kaldı yosma, halka filan yardıma. Paparazziler, papara diye dursun, sen bire mahzun ve düdüklü tencere. Diana, Diana, sana da mukaddes, kaynanana da. Donmuş Balık Enstitüsü. Hasan Öztoprak, ilk oyuncağının ne olduğunu soran Akgün Akova'ya şu yanıtı verir. Sokak Mohikanlarının oyuncağı ne olabilir? Elbette ok ve yay. Şair, Haliç kıyısında çocukluğunun geçtiği semti ise bir şiirinde şu dizeyle tanımlar. Balat, Kızılderili baltam benim. Balat'ın karşı kıyısında yer alan Pera'daki Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği'nin kapısı önünde vize almak için bekleşenler kaldırım boyunca dizilirler. Çocukluğunda kovboyculuk oynayan insanların ellerinde tuttukları vize başvurularında yanıtlamak zorunda kaldıkları bir soru da şudur: Alman Nazi hükümetinin veya Alman Nazi hükümetinin müttefiki veya işgal ettiği herhangi bir bölgenin hükümetinin dolaylı veya dolaysız kontrolü altında herhangi bir kimseye ırk, din, ulusal köken ve siyasi düşüncelerinden ötürü eza edilmesine emir, teşvik, yardım veya başka türlü katkıda bulundunuz mu veya hiç soykırıma katıldınız mı? Soruya bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin faşizme karşı cephe aldığı, ondan bir hastalık gibi korktuğu sanılır. Oysa 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1946'da Amerika'da bulunan ve kısa adı GIOA olan Joint Intelligence Objectives Agency, Birleşik İstihbarat Amaçları Servisi, Nazi bilim insanlarının araştırma planlarına dahil edilmesini önerir. Böylece Paperclip operasyonu başlamış olur. Operasyon ABD'ye girmek için doldurulması gereken formlara söz konusu Nazi bilim insanlarının ayrıcalığını belirten bir notu tutturmaya yarayan Ataç'tan alır adını. Bu uygulamayla 1970'li yıllara kadar yaklaşık 1600 Nazi bekletilmeksizin el üstünde tutularak ülkeye kabul edilir ve de kendilerine vatandaşlık hakkı verilir. Nürnberg mahkemelerinde yargılanmaları gereken Nazi bilim insanlarına ayrıcalık tanınmasının ortaya çıkması üzerine GIOA Başkanı Birgit Annwyl bir açıklama yapmak zorunda kalır. Alman bilim insanlarına gelince, ulusal güvenliğimiz açısından nazizmin artık ciddi bir tehlike oluşturmadığı açıktır. Dünyayı tehdit eden en büyük tehlike komünizmdir. Toplama kamplarında kadın, çocuk, ihtiyar demeden binlerce insanı kobay olarak kullanan Naziler, Teksas'ta bulunan Hava Kuvvetlerine bağlı Air Force School of Aviation Medicine bünyesinde gerçekleştirilen radyasyon denemelerine katılırlar. Kobay olarak mahkumların kullanıldığı denemelerde yüksek basıncın etkisi, oksijensiz kalma ve soğuğa dayanıklılık gibi Nazi kamplarında savaşın bitimiyle yarım kalan uygulamalar devam ettirilir. Öyle ki okulun yöneticisi olan General O. Benson 1951 yılının Mart ayında şunları söyler: Almanya'dan getirilen bilim insanları çok işimize yaradı. Bir grup daha istiyoruz. ABD'nin kucak açtığı Naziler arasında Reinhard Gehlen adlı faşistin apayrı bir önemi vardır. Hitler'in baş casusu olan Gehlen, Amerika'daki Merkezi Haber Alma Örgütü'nün yani CIA'nin de kurucusudur. Ordunun Kontra Servis Birliği, parantez içinde Counter Intelligent Corps, Gehlen'e yakın olan 6 yöneticinin de Nazi olduğunu ortaya çıkarır. CIA'yı oluşturan Naziler arasında en tehlikeli olanı Doktor Franz Alfred Six ve Emil Augsburg'dur. Toplama kamplarında on binlerce insanı katletmekten dolayı savaş suçlusu olarak aranılan bu iki faşistten Doktor Six tutuklanır. Augsburg ise bilgilerinden yararlanılmak üzere kontra servis birliğine dahil edilir. CIA'ye çalışan Nazilerden biri de Lyon kasabı olarak anılan Klaus Barbie'dir. Amerika insanlık dışı çalışmalar yapan Japon bilim insanlarına da 2. Dünya Savaşı sonrasında kucak açar. Bunlardan en ünlüsü Çin'in Mançurya kentini işgal edip yerli halkı kobay olarak kullanan Ünite 731 örgütünün başkanı Doktor Shiro Ishii adlı soykırımcıdır. Ünite 731'in yaptığı çalışmalar arasında Çin kentlerine uçaktan hastalık bulaştırmış pireler atmak ve Kaliforniya kıyılarına 1944 yılının Aralık ayında içi bakteri dolu 200 balonu hava akımıyla göndermek vardır. Ameliyatlarda anestezinin kullanılmadığı çalışmalar sırasında kobaya takılan atsa şudur: kütük. Savaş sonrasında deliller yok edilirken Doktor Shiro Ishii'nin öldüğü açıklaması yapılır. Doğduğu kasabada sahte bir cenaze töreni bile düzenlenir. Maryland'da bulunan Fort Detrick üstündeki Amerikalı bilim insanlarının önerisi üzerine General Douglas MacArthur, Washington'dan Ünite 731 kapsamında çalışanların ABD'ye getirilmesini ister. Uzak Doğu Komitesi, parantez içinde Commit for the Far East, yapmış olduğu açıklamayla öneriye destek verir. Japon biyolojik savaş suçları bunun yanında pek önemsiz kalır. Ünite 731 görevlilerinin Amerika'ya getirildiğini iddia edenlere karşı devlet tarafından davalar açılır ama hiçbirinden mahkumiyet kararı çıkmaz. Ne gariptir ki savaş sonrasında hiçbir Ünite 731 üyesi ABD tarafından yargılanmaz. Sovyet Birliği ve Çin ise yargıladığı Doktor Ishii'nin 12 adamının yapılan katliamları itiraf ettikleri yönündeki sözlerini 1949 yılında tüm dünyaya açıklar. Amerika bu açıklamayı komünist propaganda olarak değerlendirir. Amerika, Fort Detrick'te ders veren Dr. Shiro işi için denemelerini sürdüreceği yeni bir yer bulur. Demokrat Parti hükümetinin Türkiye'yi ABD'nin yanında savaşa soktuğu Kore. Jonathan Wonkin ve John Whelan adlı araştırmacılar Kore Savaşı sırasında 1952 yılının Nisan ayında Moğolistan sınırı yakınındaki bir Çin köyünde yaşayan insanların sabah uyandıklarında yüzlerce fareyle karşılaştıkları haberin üstüne giderek farelerin hastalıklı olduğunu ve bir gece öncesinde aynı bölgede uçuş yapan Amerika Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-82 uçağından atıldıklarını gün ışığına çıkarırlar. Doktor Ishii 1959 yılında 67 yaşındayken gırtlak kanserinden ölür. John Goldman, The X-Files adlı kitabında Ünite 731 üyelerinden kimisinin Tokyo valisi, Japon Tıp Kuruluşu, Japon Olimpiyat Kuruluşu Başkanı olduğunu yazar. Ama bunlar arasında tam bir kara mizah örneği sayılabilecek olansa, insanın soğuğa karşı dayanıklılığı üzerine deneyler yapanın Donmuş Balık Enstitüsü'nde çalışmasıdır. Nazım Hikmet ve Kadın Kalbi. Elizabeth Knight, Londra yakınındaki mezarlıkta günlerdir gezinmekte ve her mezar taşını tek tek incelemektedir. Bayan Knight'ı bu arayışa iten sahafta bulduğu bir kitaptır. Kitap, Sioux'ların efsanevi kahramanı Uzun Kurt'un yaşamını içerir. Oglala Sioux kabilesinden Uzun Kurt, 1876'da rezervasyon bölgesinde yaşamak yerine Buffalo Bill'in gösteri grubuna katılır. Londra'da gösteriler sırasında zatürre olan Uzun Kurt hastalığı atlatamaz ve son nefesini verir. Ölmeden önce bir tek isteği olur yanındakilerden: mezarıma kurt resmi yapın. İşte bu bilgiye erişen Bayan Knight'ın aradığı da Uzun Kurt'un mezarıdır. Ve Elizabeth Knight 1 Mayıs 1922'de kurt resimli mezarı bulur 35 bin mezar taşı arasından. Uzun Kurt'un torunu Kara Tüy'ün gözü okuduğu gazetedeki küçük ilana takılır. İlanda büyük babasının adı geçmektedir. Uzun Kurt'un mezarını bulan Bayan Knight, Kızılderili Reis'in torunlarını aramaktadır şimdi de. Kara Tüy, 1997 yılının 25 Eylül günü büyük babasının kemiklerini almak üzere Londra'ya gelir. 3 gün sonra da Uzun Kurt, özgürlüğü uğruna direnirken yakalanıp bir sirk hayvanına dönüştürüldüğü toprakları gömülerek huzura kavuşur. Nazım Hikmet'in mezarı da özgürlüğü uğruna yaşamını feda ettiği ülkesinden uzaklarda, çok uzaklardadır. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülmeyi vasiyet ettiği şiirinde bu dileği gerçekleşirse taş maş da istemez hani diyen Nazım'ın Moskova'daki mezarının başucunda son derece güzel bir anıt vardır. Bu taşın fotoğrafı birçok yerde yayınlanmıştır. Ama bilinmeyen Nazım'ın o topraklara ait olmaması gibi mezar taşının da ilk önce yanlışlıkla başka bir mezara dikildiğidir. Bu hata şairin eşi Vera'nın taşıma parası olan 500 rubleyi vermesiyle çözülür. Hayata gözlerini kapadığı 3 Haziran'dan 20 gün önce Humanite gazetesinin yazarlarından Pierre Courtet'in ölüm haberini alır Nazım. Evlerinin yakınındaki gölün kıyısında elini suyun içinde usulca sallarken gözü dalıp gider ufka. 12 yıl süren cezaevi yaşantısından özgürlüğe adım attığı ilk gün olan 15 Temmuz 1950'de de kendisini karşılayan arkadaşlarından salacağa götürülmesini ister. Nazım tam karşısında elini suya sokar ve baka kalır Kız Kulesi'ne. Ne dersiniz? Ölümünden kısa bir süre önce elini suya soktuğu o gün Nazım Hikmet'in karşısında olmayı düşlediği hangi kuledir? Kalp hastası olan Nazım Hikmet Budapeşte seyahati sırasında rahatsızlanır ve Doktor Litman İmre'nin kapısını çalar. Doktor muayenesini yaparken şairin gözü masanın üstündeki kavanoza takılır. Kavanozun içinde bir insan kalbi vardır. Nazım ilaçlı su içindeki kalbin bir kadına ait olduğunu anlar etiketinden. Bu olayın öylesine etkisinde kalır ki Kavanozdaki Yürek adında bir şiir yazar. Doktor Litman İmre'nin masasında Bayan Çabayı Yanoş'un yüreği birazcık kibirli, birazcık mahzun duruyor içinde bir kavanozun kayısı güllerinin arasında. İncecik yarılmış ortasından yüreği Bayan Çabayı Yanoş'un. Yarayı açan ne doktor? Neşter mi yoksa hasretlik mi? Acı sözler mi? Bir ağlayanı var mı arkasından? 30'undaymış, baktım etikete. Bayan Çabayı Yanoş'un yüreği. Evli miydi? Ne iş tutar Bay Yanoş? Belki şimdi Roja Kert'te oturmuş çekiyor akşamı seyrede. Duruyor kavanozda çırılçıplak Bayan Çabayı Yanoş'un yüreği. Bayan kaç kere böyle bir kaba reçel kaynatarak koydu acaba? Elbet gazlı bezden değildi kapak. Kendi gitmişse de içinde odanın Bayan Çaba'yı Yanoş'un yüreği. Almıştı onu karşısına doktor, sırlarını ermeye çalışıyor. Belki bir damarın, belki bir sevdanın. Akıllı bir doktorun masasında Bayan Çaba'yı Yanoş'unki gibi yüreğimiz, güllerin arasında bizden sonra da faydalı olsun içinde tertemiz bir kavanozun. UNESCO tarafından Nazım Hikmet Yılı kabul edilen 2002'de şairin bilinmeyen aşkları birbiri ardına haber yapılır medyada. Herkes Nazım'ın edebi kişiliğini, tiyatro ve sinemada yaptıklarını bir kenara bırakıp çapkınlığını konuşur. Az önce okuduğunuz Kavanozdaki Yürek adlı şiirindense büyük çoğunluğun haberi yoktur. Nazım Hikmet'in kadınlar için yazdığı şiirler arasında benim en çok sevdiğim yukarıdaki dizeleridir. Ne yani? Bu şiirin bir kadın yüreğine yazılmadığını kim söyleyebilir? Evet, Nazım Hikmet aşık olmayı bilen bir şairdir. Ama bilime aşıktır öncelikle. Onun kadınlarla olan ilişkisini kurcalamakta yeni bir şey değildir. Vakti zamanında da şair için yapılan bir belgeselde onun kadınlara düşkünlüğü vurgulanarak mikrofon Güzin Dino'ya uzatılır. Nazım'ın dostu şu karşılığı verir. Orasını bilmem ama benim tanıdığım bütün kadınlar Nazım'a düşkündü. Nazım Hikmet'in şiiri yazdığı yıl olan 1955'te organ bağışı yapılmamaktadır. Şair bu konunun önemini yıllar öncesinden kavramıştır. Elimde olsa Nazım Hikmet'in Kavanozdaki Yürek adlı şiirini tüm tıp fakültelerinin giriş kapısına yazar, altında şu notu düşerim. Organlarınızı bağışlayın ama demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış düşmanlarına asla. İtiraf etmeliyim ki bu öykünün yukarıdaki paragrafla bittiğini sanıyordum. Ta ki Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sergisinde Hayat Aslı Doğan'ın eserini görünceye kadar. Hayat Aslı'nın seramikten yaptığı kavanozların üzerinde insan kalbinin resimleri göze çarpar. Bir de Nazım Hikmet'in Kavanozdaki Yürek adlı şiirinin kıtaları. Özgür Ülker adlı öğrencim derste okuduğum şiirden söz edince kendisine uyku girmez o gece Hayat Aslı'nın gözüne. Kalkar ve bir 68'li olan babasının kütüphanesinden arar bulur Nazım'ın şiirini. Sabah okula gelince de atölyede çalışmaya koyulur. Sergide karşılaştığım Hayat Aslı bir de anısını anlatır bana. Bir gün çalan telefona doğru koşar. Kızım ben Fazıl Hüsnü, baban evde mi? Dağlarcadır arayan. Babasının ünlü şairle Kadıköy'de arada bir oturup sohbet ettiğini bilir ama sesini ilk kez duymaktadır. Heyecanını atlattıktan sonra 7 yaşında okuduğu Dağlarca'nın Yazıları Seven Ayı adlı kitabını anımsar ve yıllardır içinde taşıdığı kırıklığı dışa vurur. Siz beni çok ağlattınız. O ayı ölmemeliydi. Verdiği yanıtta yaratıcılığını bir kez daha kanıtlar Dağlarca. O ayı ölmedi ki kızım. Telefonda seninle konuşuyor. Kitaplara gizlenen Kızılderililer. Böbreklerinden rahatsız olan Ahmet Haşim 1932 yılında iyileşmek umuduyla Almanya'ya doğru yola çıkar. Trenle yapılan uzun bir yolculuğun ardından Frankfurt garına adım atar şair. Çelikten, camdan ve mermerden yapılmış girişik ve boş güzelliğiyle ancak Belçikalı büyük şair Verheeren'ın şiirlerinin anlam verebileceği büyük istasyonun kocaman cam girişi altında, boş rıhtım üstünde iki yorgun gezginin ayak sesleri ne gülünç yankılar yapıyordu. Ahmet Haşim'i Kızılderililer karşılamaz Frankfurt'ta. Aman efendim, ünlü yazar Karl May'in serüvenlerindeki Amerika yerlilerinden bahsetmiyorum. Havaalanındaki Kızılderililere getirmek istiyorum sözü. Haşim'in de zaten Kızılderililer tarafından karşılanmamış olmasının nedeni uçak yerine trenle varmasıdır Frankfurt'a. Hem zaten havaalanından gelip geçen her yolcu göremez Kızılderilileri. Bunun için Zeyyat Selimoğlu gibi görmeyi bilen bir yazar olmak gerekir. Ok işareti 6D. İşte bu işaretin ardına takılıp yollara düşüyorum havalimanı binasında. Geronimo'nun Hamburg uçağına doğru fırlattığı bir ok bu. Beni yürüyen merdivenlerle yürütüyor. Önce yukarı tırmanıyorum derken aşağı indiriyor beni yeniden. Dere tepe düz gidiyorum sonra. Koşturdur bir okun ardından sağa sap, sonra düz git, dikkat et, yanlış okun arkasına takılma. Bu Frankfurt Havalimanı binasında tüm Kızılderili büyük şeflerin okları uçuşmada. Dalgınlıkla yanlış bir okun ardına takıldın mı bir insan seline kapılır da çıkmazlara, açmazlara düşersin. Kimseden kimseye hayır yok bu uygarlık dünyasında. Uygarlığın öbür adı yalnızlık. Her insanın kendi bacağında asıldığı bir dünya. İstanbul'da Kızılderilileri anlatan, onların izini süren bir kitap yazan, bir olur mu hiç elinizdekiyle beraber iki kitap yayınlayan bir şair olarak Sebahattin Demiray'ın Kayıp İsimler Sözlüğü adlı romanının başucumdaki kitapların arasına konduğunu yazmalıyım. Kitabın sayfaları arasında Kızılderililerden söz eden Koço göz kırpar bizlere. Horozlu lokantasında garsondu Koço. Lokanta tenhalaşıp işi hafiflediğinde bir müşterinin karşısında oturur, Japon ve Çin memleketlerinden başlardı söze. Amerika'da gördüğü at üstünde urganla yaban sığırı avlayan, belleri tabancalı çobanlardan, yüzlerini boyayıp kafalarını havada uçan bin çeşit kuşun renkli tüyleriyle süsleyen, attıkları oklarla kasabaları ateşe veren, çobanların can düşmanı Kızılderililerden bahseder, kelimeler yeterli olmadığı vakit yerinden kalkar, anlattıklarının tasvirini çıkarırdı. İstanbul'da müşterilere Kızılderilileri anlatan bir garson. Demiray biraz daha anlatıyor bize kahramanını. Yakaladığın gibi at tencereye o memleketteki kuşları, hemen kızart, haşla zevkine göre derdi yemin üstüne yemin çekerek. Arkasından da sırıta sırıta devam ederdi. Kızılderililerin tüy merakı yüzünden zavallılar hep çıplak uçar Amerika semalarında. İki güzel, daha doğrusu birisi güzel şairin yazdıklarında da Kızılderili duyarlılığına tanık oluruz. Bu iki şairin bir başka ortak özelliği şiir antolojilerine alınmayışlarıdır. Oysa zirvede yazdıkları şiirlerde, antolojilerde adları geçer. Biri soysal, ikincidir şairlerimizin. Bir taraf var bu savaşta, Filistin'e gölge, Eskimo'ya ayan. Kafese kıstırılmış vahşi bir hayvan gibi ve günahlarından korkarak uzlaşma tanımayan, odur işte Sem amcayla iş tutarken, Siyonizmin gökdelenlerinde kendi kıyımlarını iğrenerek seyreden azgınlaşmış sermaye. 11 Eylül saldırısından sonra Rıfat Ilgaz'ın ve Allen Ginsberg'in Nostradamus'u aratmayan şiirleri gelir gündeme. Kehanette bulunur gibi şiir yazmıştır her ikisi de. Ama hiç kimse anımsamaz soysal ikinciyi. Oysa onun dizeleri 11 Eylül saldırısının senaristini açıklar bizlere. Soysal ikinci bir numaralı şair olur 1994 yılının Eylül ayında yayınlanan gazete ve dergilerde. Bir şairin intiharı iyi bir haberdir ne de olsa. İkinci şairimiz ise Metin Üstündağ'dır. Metüst, ordinarius rütbeli bir bilim insanı değildir ama Kızılderililerin Türklerle akrabalığına kafayı aşırı takanlara hadi oradan diyen şu yorumuyla ırkçıların kara bulutlarına inat, insanlığın yarınını aydınlatmaktadır. Beyaz adam Kızılderili'ye viski yerine çay ikram etseydi, Kızılderili de ateş suyuna bayılmasaydı, bir uygarlık yok olmaya yüz tutar mıydı acaba? Kitapların sayfalarını çalılık gibi aralayıp içlerine gizlenen Kızılderililere göz kırptık bu sefer. Tam bitti diyecekken kapağında Ercüment Behzat Lav adı okunan kitap kımıldıyor. Sandık başında oy pusulası, birdir yadir yeni dünyanın siyahıyla beyazı. Yanıl da sandığa yaklaş, biter ensende beyazın sopası. Yaşasın insan hakları beyannamesi. Sonsuz hürriyet içindeler karası, Kızılderilisi, melezi. Çalılıkların içinde kimler var? Birinci Dünya Savaşı başladığında cephede görürüz Apollinaire'i. Ama Fransız şair geride bıraktığı sevgilisi Louis de Coligny'ye her gün bir şiir yazmaktan savaşmaya doğru dürüst zaman ayıramaz. Bu arada topçu olarak birliğine katılmak üzere bindiği trende tanıştığı Madeleine Pages'e de yine her gün aşk mektubu yazmayı ihmal etmez. Apollinaire yazılarını gönderdiği Mercure de France gazetesinin eline geçen son sayısını cephede okurken miğferini delen bir mermi ağır yaralanmasına neden olur. Uzun bir süre tedavi edilen şair Paris'te geri hizmete alınır ve başı hep sargılı olarak gezinir. Herkes iyileştiğini sanırken 9 Kasım 1918 günü yakalandığı İspanyol nezlesini atlatamayarak 38 yaşında ölür. Geride 6 aylık eşi Jacqueline Kolbe bırakan şairin 59. birlikte yazdığı şiirlerden biri de Askerlikte adını taşır. Cephede savaşan askerlere gönderilen kitapların anlatıldığı şiirdeki bir kıta şöyledir. Çalılıklar içinde Hintliler, bir haydut yatağın altında, sonra adaletin pençesi, titrersin okudukça. Polisiye, aşk ve macera romanlarından da söz edilir şiirde. Üstünde durduğumuz kıtadaysa bir kovboy romanı ile karşı karşıyayız. Öyleyse Çalılıklar İçinde Hintliler dizesinin Türkçe'ye yanlış çevrildiğini, doğrusunun Çalılıklar İçinde Kızılderililer olacağını söyleyebiliriz. Kolomb'un Amerika kıtasının yerli halkını Hintli sanıp Indians demesi yanılgısına Apollinaire'in şiirini Türkçe'ye çeviren İlhan Berk'in de düştüğü kanısındayım. 1791 yılının 8 Nisan günü Baltimore'a gitmek üzere yol alan Saint Pierre adlı yelkenli geminin yolcularından biri de Fransız yazar Francis René Chateaubriand'dır. Philadelphia, New York, Boston, Albany'yi gezdikten sonra Mohawk bölgesine geçen ve Niagara Şelalesi'ne hayran kalan yazar hakkında Meydanlarus'un 4. cildinin 167. sayfasında şu bilgiye yer verilir. Gezinin amacının Kuzey-Batı geçitini geçmek olduğunu söyler. Bu yolculuğu Voyage and America'de Amerika yolculuğunda anlatır. Fakat hikayenin doğruluğu pek su götürür. Amerika'nın doğasına hayran kalan Chateaubriand, kaldığı 5 ay içerisinde Atala adlı küçük bir roman yazar. 3 Nisan 1801 tarihinde yayınlanan roman, olumsuz eleştirilere rağmen dönemini oldukça etkiler. Öyle ki ressam Girodet, bir kızılderili kız olan roman kahramanı Atala'nın kitabın sonunda ölümünden yola çıkarak Atala'nın Cenaze Alayı adlı tabloyu yapar. Bu resim günümüzde Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Chateaubriand'in eserlerinde hayal gücü kullandığı söylenerek çoğunun su götürür olduğu iddia edilir. Joseph Bedir, onun Rahip Sherlowitz'le Amerikalı gezgin Bartram'ın kitaplarından etkilendiğini yazar. M. Anatole Lebrac ise daha da ileriye giderek yazarın bizzat vahşi kulübesi içinde yazdığını iddia ettiği romanını İngiltere'de kaldığı 1793-1800 yılları arasında kaleme aldığını ortaya atar. Ama bizi asıl ilgilendiren Atala'nın 1937 yılında yayınlanan Türkçe çevirisidir. Sayfaları arasında Atala'nın göğüsleri açık bir şekilde çizildiği resminin de bulunduğu romanın son paragrafını okuyoruz. Yeni dünyanın çölleri içinde atalarınızın küllerini taşıyarak dolaştığınızı gördüğüm bedbaht Hintlileri, düçar olduğunuz sefalete rağmen bana ikram etmekten zevk alan sizlere bugün mukabelede bulunmaktan aciz bir haldeyim. Zira ben de sizler gibi insanların atifetine muhtaç olarak serseriyane dolaşıyorum ve ecdadımın kemiklerini taşıyamadığım için bu gurbet hayatımda sizden daha bedbahttım. Çeviriyi yapan Ragıp Rıfkı da Chateaubriand'in Rene adlı romanı ile beraber yayınlanan Atala'da Kızılderilileri Hintliler diye sunar okura.